36. Ayrım. Sayfa No. 305. Şaşa Çernov sokağın köşesini dönerek hızlı hızlı evine doğru yürüdü. Kemerini yakalayan el sanki birdenbire boşluktan çıktı. Sonra Şaşa başına bir şal örtmüş, korkuyla kendisine bakan kızı seçti. Kızın dehşet dolu gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Genç kız, "Yoldaş Çernov," dedi, "eve gitmeyin." Titreyen vücudunu erkeğin bacaklarına dayamıştı. Şaşa komşusunun kızını tanıdı. Gülümseyerek onun başını okşadı ve aynı anda bir duvarın gölgesine sindi. "Ne var Katya?" Kız yutkundu. "Annem dedi ki..." "Annem eve dönmemenizi söyledi. Orada yabancı adamlar var. Kitaplarınızı hep yerlere attılar." Şaşa, "Annene tarafından teşekkür et çocuğum," diye fısıldadı. Hemen dönüp köşeden saptı ve gözden kayboldu. Bu arada evinin önünde duran siyah arabayı da fark etmişti. Yakasını kaldırarak hızlı hızlı yürümeye başladı. Bir lokantaya girip telefon etti. Yabancı bir erkek kaba bir sesle cevap verdi. Şaşa bir şey söylemeden telefonu kapattı. Arkadaşını tutuklamışlardı. O gece gizli bir toplantı yapmışlardı. Planları konuşmuşlar, işçiler arasında panik çıkarma yöntemlerinden bahsetmişler ve yeni baskı makinesi konusunu tartışmışlardı. GPU ajanlarının odasında buldukları Sovyet aleyhtarı broşür yığınını görünce ne kadar sinirlenmiş olduklarını düşünerek hafifçe gülümsedi. Sonra kaşları çatıldı. O beyannameler ertesi gün Petrograd fabrikalarında sayısız insana dağıtılacaktı. Bir tramvaya atlayıp başka bir arkadaşın evine gitti. Köşeyi dönerken büyük siyah arabayı gördü, hemen oradan uzaklaştı. Bir tren istasyonuna gidip bu sefer başka bir numaraya telefon etti. Kimse cevap vermedi. Şaşa erimiş karlarda hızlı hızlı ilerleyerek başka bir adrese gitti. Arkadaşının odasının penceresinde ışık göremedi. Fakat kapıcının karısının arka avluda bir komşuyla heyecanlı konuştuğunu fark etti. Bunun üzerine eve yaklaşmadı. Eldivensiz donmuş ellerini hohladı, başka bir adrese koştu. Baktığı pencerede ışık vardı. Fakat pencerenin içinde acayip biçimli bir vazo duruyordu. Bu da anlaştıkları tehlike işaretlerinden biriydi. Başka bir tramvaya bindi, vakit geçti ve tramvay hemen hemen boştu. Çok da aydınlıktı tramvay. Bir durak sonra asker kaputu giymiş bir adam bindi. Şaşa hemen indi. Karanlık bir sokak fenerine dayanıp alnındaki terleri sildi. Eriyen kardan daha soğuk ter damlaları alnını yakıyordu. Karanlık bir sokakta ilerlerken eski bir fötr şapka giymiş bir adamın kayıtsız bir tavırla karşı kaldırımdan geldiğini gördü. Şaşa bir köşeye dönüp iki blok gitti, tekrar döndü. Omuzunun üstünden usulca baktı. Eski fötr şapkalı adam üç ev ötede durmuş bir eczanenin vitrinini inceliyordu. Şaşa daha hızlı yürümeye başladı. Gri renkli bir kağıt sarı ışıkların önünde uçuşuyordu. Sokak boştu. Eriyen karların üstünde gıcırdayan ayak seslerinden başka bir şey duyulmuyordu artık. Fakat uzaktan tekerlek sesleri aksediyordu. Kalbi de adeta örse vurulan çekiç gibi gürültülü gürültülü çarpmaktaydı. Bunlara rağmen genç adam çok hafif ayak seslerini hisseder gibi oldu. Biri kendisini takip ediyordu. Durup geriye baktı, fötür şapkalı adam ayakkabının bağını bağlamak için eğilmişti. Şaşa başını kaldırdı, çok iyi bildiği bir evin önüne gelmişti. Bir saniye içinde kapıdan içeriye daldı. Karanlık antrenin duvarına yapışarak nefes almadan, kımıldamadan bekledi. Bir taraftan da kapının camından dışarıya bakıyordu. Fötür şapkalı adamın geçtiğini gördü. Adamın gıcırtılı ayak sesleri uzaklaştı. Durdu ve sonra geri geldi. Fötür şapka camlı kapının önünden geçti yine, ayak sesleri de daha yükselmişti. Çok yakında bir yerdeydi adam. Şaşa hiç ses çıkarmadan merdivenlere çıktı ve bir kapıya vurdu. Kapıyı irine açtı. Genç adam parmağını dudaklarına götürerek fısıldadı. "Viktor evde mi?" Kız da soluk alır gibi cevap verdi. "Hayır." "Ya karısı?" "Uyuyor." "İçeri gelebilir miyim?" "Peşimdeler." Genç kız onu içeriye çekip kapıyı kapattı. Ses çıkmaması için kapıyı tam bir dakikada kapatmıştı. Galina Petrovna kolunun altına bir bohçayla içeriye girdi. "İyi geceler Kira." "Aman tanrım Kira. Bu odadaki koku nedir böyle?" Kira elindeki kitabı bırakarak kayıtsız bir tavırla ayağa kalktı. "İyi geceler anne. Yanda oturan Levrovlar pallahana pişiriyorlar." "Aman tanrım. Demek büyük kazanda karıştırdığı oydu. İhtiyar Levrov çok kaba doğrusu. Bana selam bile vermedi. Üstelik bir bakıma akraba sayılırız." Kapının arkasında tahta bir kaşık lahana dolu kazanda gıcırtılı dönüyor ve Levrov'un karısı yavaşça içini çekiyordu. "Günahlarımız çok fazla. Günahlarımız çok fazla." Oğlu köşede tahta yarıyordu. Her darbede kristal avize sarsılıp şakırdıyordu. Levrovlar kızların çıktığı odaya taşınmışlardı. İşçilerin binalarından birinde iki aileyle bir tavan arası paylaştıkları için bu odaya taşınmak onları memnun etmişti. Galina Petrovna, "Leo evde yok mu?" diye sordu. Kira başını salladı. "Hayır, neredeyse gelir." Galina Petrovna, "Gece dersine gidiyorum," dedi. "Bir dakika için uğradım." Durakladı. Utangaç bir tavırla gülümseyerek bohçayı tuttu. Sonra ilgisiz bir tavırla konuşmaya başladı. "Sana bir şey göstermek için uğradım. Bilmem beğenecek misin?" "Belki. Belki satın almak istersin. Kira şaşırarak tekrarladı. Almak mı? Nedir? Anne? Galina Petrovna bohçayı açtı. Elinde beyaz dantelden eski bir gelinlik vardı şimdi. Gelinliğin kuyruğu yere değiyordu. Kadının gülümsemesinde utangaç gibi bir şeyler gizliydi. Kira şaşırdı. Ama anne, senin gelinliğin bu. Yaşlı kadın telaşla açıklamaya çalıştı. Anlayacağın oku. Dün aylığımı aldım. Kimya Savaşı Proletere Derneği için çok fazla aidat kestiler. Halbuki ben o dernekte üye olduğumu bile bilmiyordum. Onun için anlayacağın babanın yeni ayakkabılara ihtiyacı var. Eskici onun ayakkabılarını artık tamir etmiyor. Babana bu ay ayakkabı alacaktım. Fakat kimya savaşı... Bak, bunu istediğin gibi değiştirebilirsin. Elbiseyi kastediyorum. Kumaşı iyidir. Bunu sadece bir kere giydim. Belki beğenirsin diye düşündüm. Tuvalet yaparsın veya... Kira adeta sertlikle çıkıştı. Anne! Bir taraftan da sesinin titremesine şaşmıştı. Bir şeye ihtiyacın olursa pekala bilirsin ki... Galina Petrovna, biliyorum çocuğum, biliyorum diye onun sözünü kesti. Yüzü birdenbire kızarmış, kırışıklıkları büsbütün ortaya çıkmıştı. Sen çok iyi bir evlatsın, fakat bize şimdiye kadar çok yardım ettin. Onun için senden başka bir şey istemeyeceğimizi düşündüm. Sonra, fakat elbiseyi beğenmediyse... Kira çaresiz kalmıştı. Evet, beğendim anne, bunu satın alacağım. Galina Petrovna, buna ihtiyacım yok zaten diye mırıldandı. Hem hiç de üzülmüyorum. Genç kadın da bir yalan attı. Zaten kendime bir tuvalet almak diyetindeydim. Çantasını buldu. Yeni banknotlarla dolu çanta patlayacakmış gibi gerilmişti. Bir gece önce Leo sendeleye sendeleye eve gelmiş, Kira'yı öpmüş ve elini cebine sokarak buruşuk paraları yerlere atmıştı. Kira'nın çantasına da para doldurup gülmüştü. Haydi al bunları harca. Daha bol para gelecek. Yoldaş Sierov'la küçük bir anlaşma daha yaptık. Akıllı yoldaş Sierov, paraları harcayacaksın Kira. Genç kadın çantayı Galina Petrovna'nın avuçlarına boşalttı. Galina Petrovna itirazı çalıştı. Fakat yavrum, bu kadar istemem. Bu kadar paraya ihtiyacım yok. Hem elbise o kadar etmez. Etmez olur mu hiç? Ne kadar güzel bir dantel. İtiraz etme anne. Hem sana çok teşekkür ederim. Galina Petrovna korkuyla karışık bir telaşla paraları eski çantasına soktu. Kira'ya bakıp anlayışlı ve üzgün bir tavırla başını salladı. Teşekkür ederim çocuğum. Annesi gidince Kira gelinliği prova etti. Orta çağlardan kalma bir elbise gibi uzun ve sadeydi bu. Gelinliğin dar kolları uzundu ve Kira'nın ellerinin üstüne kadar inmişti. Kalkık yakası da genç kadının boynunu tamamıyla örtmüştü. Hiçbir süsü olmayan, sırf dantel bir gelinlikti bu. Kira boy aynasının önünde durdu, kollarını indirmiş başını geriye atmıştı. Saçları omuzlarına dökülüyordu. Örümcek ağı gibi incecik dantel onun çok uzun boylu, narin ve zarif görülmesine sebep olmuştu. Sanki birkaç yüzyıl önceden kalma yabancı bir yaratıkmış gibi süzdü kendisini. Gözleri de birdenbire dehşetle irileşip koyulaşmıştı. Gelinliği çıkarıp gardırobun bir köşesine soktu. Leo eve Antonina Pavlovna ile geldi. Kadın lütür bir manto ve mor saten bir türban giymişti. Baygın Fransız parfümü Levrolardan gelen lahana kokusunu bastırıyordu. Leo, hizmetçi nerede diye sordu. Gitmesi gerekti, bekledik ama sen geç kaldın Leo. Ziyanı yok, biz Sonya ile lokantada yemek yedik. Kira, fikrini değiştirmedin değil mi? Bizimle beraber galaya gelecek misin? Özür dilerim Leo, imkansız. Bu gece rehberler toplantısı var. Hem Leo, sen de gitmek istediğinden emin misin? Son iki hafta içinde üçüncü defa bir gece kulübünün açılışına gidiyorsun. Antonina Pavlovna kafa karıştı. Bu diğerlerinden farklı. Avrupa'daki gibi gerçek bir gazino bu. Tıpkı Monte Carlo gibi. Kira çaresiz kalmış gibi içini çekti. Leo, yine kumar mı oynuyorsun? Genç adam güldü. Neden oynamayayım yani? Birkaç yüz kaybedersek üzülmeyiz. Öyle değil mi Tonya? Kadın çenesini çıkararak güldü. Ne münasebet. Biraz evvel Koko'dan ayrıldık. Kira Aleksandrovna. Sesini alçalttı. Öbür gün Siero'dan yine Beyazun geliyor. Bu adam nasıl işten anlıyor? Kendisine hayranım doğrusu. Leo, hemen smokinimi giyeyim dedi. Bir saniye bile sürmez bu. Biraz pencereye doğru döner misin Tonya? Antonina Pavlovna çapkın çapkın güldü. Böyle şeylerden hoşlanmam ama döneceğim. Bütün isteğime rağmen de bakmayacağıma söz veriyorum. Pencerenin önünde durup dostça bir tavırla elini Kira'nın omzuna koydu. Zavallı Koko. İçini çekti. Çok çalışıyor. Bu gece de bir toplantısı var. Yiyecek tiröstü işçilerinin kültür kulübünde toplanacaklar. Koko, kulübün başkan yardımcısı. Sosyal işlere devam etmesi lazım biliyorsun. Kadın anlamlı anlamlı göz kırptı. Koko'nun o kadar işi var ki, Leo arada sırada kibarlık gösterip beni gezdirmese yalnızlıktan öleceğim. Kira Leo'nun sırtına baktı. Kusursuz smokininle mükemmel duruyordu. Kira onun da birkaç yüzyıl önceden kalmış bir yabancı olduğunu düşündü. Gelinliği giydiği anda kendisini de öyle görmüştü. Onun için adamın Primus'un durduğu masanın yanında ne işi vardı? Leo yabancı film sahnelerinde görülen bir tavırla Antonio ile Pavlona'nın kolunu tuttu ve odadan çıktılar. Kapı arkalarından kapanınca Kira, Lebrov'un karısının söylendiğini duydu. Bir de tüccarların para kazanmadığını söylüyorlar. Lebrov, proletaryanın diktatörlüğü diyerek yere tükürdü. Kira eski paltosunu giydi, rehberler toplantısına gitmiyordu. Issız saray bahçesindeki pavyona gidecekti. Andrei'nin odasındaki çömelede kütükler çatırdayarak yanıyor, parlak kızıl ve turuncu alevler titreşip sallanıyor, birdenbire kayboluveriyorlardı. Sonra mavi dilleri andıran alevler yine yükselip kütüklerin üstündeki korları yalıyorlardı. Kira şöminenin önündeki sandığın üstüne oturdu. Andrei de onun ayakları dibine yerleşti. Başını kadının dizlerine dayadı. Eliyle Kira'nın ipek çoraplı ayağını okşuyordu. Sonra elini yere indirdi. Tekrar kadının bacaklarını sıkı sıkı saran çorabı okşadı. "Sen buraya geldiğin zaman," diye fısıldadı. "Bütün acıya, bütün beklemeye değiyor bu. Ondan sonra düşünmeme gerek kalmıyor." Başını kaldırdı, Kira'ya bakarak onun kendisinden hiç de işitmediği bir şey söyledi. O kadar yorgunum ki. Kira elleriyle onun başını tuttu. Ne var Andrei? Genç adam başını çevirip ateşe baktı. Partim. Birdenbire genç kadına döndü. Biliyorsun Kira, belki de bunu çok daha önceden biliyordun. Haklıydın sen. Belki de birçok konuda haklıydın. Hani tartışmayacağımız konuları kastediyorum. Kira, bunları benimle tartışmak mı istiyorsun diye mırıldandı. Seni üzmeyi istemem. Beni üzmene imkan yok. Bunu kendi kendime göremediğimi mi sanıyorsun? Bizim büyük ihtilalimizin sonunun ne olduğunu bilmediğimi mi zannediyorsun? Biz bir spekülatörü vuruyoruz ve ona karşılık 100 spekülatör her gece Nevski'de taksiye biniyor. Bir komünist öldürdükleri zaman köyleri yerle bir ediyoruz. Açlıktan deliye dönmüş köylüleri ara sıra dizip makineler tarıyoruz. Bu arada intikamı alınmış yoldaşın 10 parti arkadaşı gömleğinde pırlanta düğmeler olan birinin evinde oturup şampanya içiyorlar. O adam pırlantaları nereden bulmuş? Şampanyanın bedelini kim ödüyor? Bu işleri incelemiyoruz. Andrei, hiç bunun sebebinin sen olduğunu düşündün mü? Yani bu adamlara tercih hakkı vermeyen partinin onları spekülatör olmaya zorladığını düşündün mü? Biliyorum bunu. Biz insanları kendi seviyemize çıkaracaktık. Fakat bizim idare ettiğimiz adamlar yükselmiyor. Onlar şimdiye kadar insanların hiçbir zaman düşmediği bir seviyeye indiler. Bizler de ağır ağır onların yanına iniyoruz. Biz de duvar gibi ağır ağır çöküyoruz. Kira, şimdiye kadar hiç korkmamıştım ama şimdi korkuyorum. Tuhaf bir his bu. Düşünmekten korkuyorum. Çünkü bazen ideallerimizin başka bir sonuç veremeyeceğini düşünüyorum. Doğru bu. Kabahat insanlarda değil, sizin ideallerinizde. Ve ben... Hayır Andrei, bu konuda konuşmayacağım. Keşke sana yardım edebilseydim. Fakat bütün insanların içinde sana en az yardım edebilecek olanı benim. Bunu biliyorsun. Genç adam hafifçe güldü. Fakat bana yardım ediyorsun Kira. Dünyada bana yardım eden bir tek sen varsın. Kira, neden diye fısıldadı. Çünkü ne olursa olsun sen varsın hala benim için. Etrafımda insanların çöktüğünü görsem de yine yanımda sen varsın ve sen de bir insanın nasıl olması gerektiğini görüyorum. Kira fısıldadı. Andrei, beni tanıdığından emin misin? Genç adam dudaklarını onun avuçlarına dayayarak mırıldandı. Kira, bir insan için en yüksek şeyi Tanrı değildir. İnsanın en yüksek şeyi Tanrı'ya saygı göstermesini bildiren histir. Sen Kira, benim en saydığım... Kapının arkasından biri ben geldim Irina diye fısıldadı. Marisha, beni içeriye al Irina. Irina endişeyle ve çekinerek kapıyı açtı. Marisha elinde bir somun ekmekle kapıda duruyordu. Yine fısıldadı. Al, yemen için sana bir şey getirdim, ikinize getirdim. Irina, Marisha diye feryat etti. Kadın endişeyle koridora baktı. Gürültü etme, durumu biliyorum. Ama üzülme, ağzım sıkıdır. Şunu al, benim ekmek hissem bu. Kimse farkına varmaz. Bu sabah neden kahvaltı etmediğimi biliyorum. Fakat böyle devam edemezsin. Irina kadını kolundan tutup içeriye çekti. Kapıyı kapatarak sinirli sinirli güldü. Ben, anlayacağın, ah Marisha, senden böyle bir şey beklemiyordum. Saçları bir gözünü örtmüştü, diğer gözünden yaşlar süzülüyordu. Marisha, bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum diye fısıldadı. Cehennem azabı bu. Onu seviyorsun. Neyse ben resmen bir şey bilmiyorum. Onun için bana soru sorsalar da bir şey söylemem şart değil. Fakat Tanrı aşkına onu burada fazla tutma. Victor'dan pek emin değilim. O da şüphe ediyor mu dersin? Bilmiyorum. Sadece hali pek tuhaf. Eğer biliyorsa ondan korkuyorum Irina. Irina bu geceye kadar diye fısıldadı. Bu gece ayrılacak o. Ben senin için Victor'u gözetlemeye çalışacağım. Marisha, sana nasıl teşekkür edeyim? Ben, Allah kahretsin, alacak bir şey yok. Ağlamıyorum. Ben sadece iki gecedir uyuyamadım. Hem, Marisha sen öyle, Teşekkür ederim ve... Bir şey değil, hadi ben gideyim. Burada fazla kalmam doğru değil. Kapı kapanınca Irina dikkatle dinlemeye koyuldu. Marisha'nın ayak sesleri koridorda uzaklaştı. Sonra başka sesler duyacağını sanarak dinlemeye devam etti. Bir taraftan da titriyordu. Sonunda kapıyı kilitleyip usulca duvardaki gömme dolabı açtı. Şaşa eski dolapta bir sandığın üstünde oturuyordu. Irina dedi, ben artık gideyim. Nasıl olur, seni bırakamam. Beni dinle, 2 günden beri buradayım. Bunu yapmak niyetinde değildim. Teklifini kabul ettiğim için çok üzgünüm. Bir şey olursa bu yüzden sana ne yapacaklarını biliyor musun? Irina kolunu onun hafifçe kamburlaşmış geniş omzuna attı. Sana bir şey olursa bana ne yapacakları vız gelir. Bir gün böyle bir şey olacağını tahmin etmeliydim. Fakat seni de bu işe sürüklemek istemiyorum. Dinle, bir şey olmayacak. Baku için sana bilet aldım. Elbise de hazır. Victor bu gece parti toplantısına gidecek. Buradan rahatça kaçabileceğiz. Hem şimdi gündüz vakti gidemezsin. Sokağı gözetliyorlar. Keşke buraya gelmeden beni yakalamalarına müsaade etseydim. Irina, çok üzgünüm. Genç kız sessizce güldü. Çok memnunum sevgilim. Seni kurtardığımı sanıyorum. Senin gruptan herkesi yakalamışlar. Victor'un ağzından laf alıp öğrendim bunu. Sadece sen kalmışsın. Fakat eğer... Şimdi emniyetteyiz. Sadece birkaç saat beklememiz lazım. Erken yanında bir sandığın üstüne oturdu. Başını Şaşa'nın omzuna dayayıp yüzüne düşen saçları geriye itti. Gözleri hastaymış gibi tuhaf tuhaf parlıyordu. Uzaklaşır uzaklaşmaz bana mektup yaz. Unutma, ilk günü yaz. Şaşa donuk bir sesle tabii diye cevap verdi. Ondan sonra ben de bir yolunu bulup buradan uzaklaşırım. Düşün bir kere, Avrupa. Seninle bir gece kulübüne gideriz. Smokin'le kim bilir ne tuhaf olacaksın. Bana kalırsa terziler sana elbise dikmeyi reddedeceklerdir. Genç adam da gülümsemeye çalıştı. Herhalde öyle. Ondan sonra resimlerini yaptığım gibi acayip kılıkta kadınların dans etmelerini seyredeceğiz. Düşün, orada elbise ve sahne dekorları hazırlayarak hayatımı kazanabilirim. Artık afiş yapmam. Bir tek afiş bile yapmam. Yaşadığım sürece bir proletaryanın resmini bile yapmayacağım. Öyle olacağını umarım. Ama biliyorsun, şimdiden haber vermeliyim. Ben iyi bir ev kadını değilim. Benimle beraber oturmak imkansız gibi bir şey. Biftekleri yakarım. Evet evet, her gün biftek yeriz. Çoraplarını da yamamam. Fakat şikayet etmene de razı olmam. Eğer şikayete kalkarsan seni canına okurum. Seni zavallı aciz mahluk seni. Sinirli sinirli gülerek başını genç adamın göğsüne gömdü. Onun gömleğini ısırdı. Kahkahaları hışkırığa dönmek üzereydi. Şaşa onun saçlarını öperek cesaretle mırıldandı. Resim yapmaya devam edersen hiç de şikayetim olmaz. Bu ülkede affedemediğim suçlardan biri de bu. Sen büyük bir sanatçı olabilirsin. Biliyor musun, senden sık sık istememe rağmen şimdiye kadar bana yaptığın resimlerden birini vermedin. Irina içini çekti. Öyle. Şimdiye kadar birçok kişiye söz verdim. Fakat bu resmi bitirecek zamanı bulamıyorum. Fakat şimdi söz veriyorum. Avrupa'da sana 2 düzine resim yapacağım. Bunları evimizin duvarlarına yapıştırırsın. Şaşa, kendi evimize. Başını yana çevirmiş, saçları karışmıştı. Şaşa onun titreyen vücudunu kendisine doğru çekti. Victor, lapa yanmış dedi. Irina mırıldandı. Affedersin, herhalde dikkat etmemişim. Hem ben... Gelecek başka bir şey var mı? Hayır Victor, özür dilerim. Evde hiçbir şey yok ve... Bu evde hiçbir zaman hiçbir şey yok. Son birkaç gün içinde yiyeceklerin ortadan kaybolmasına şaştım doğrusu. Marisha, her zamankinden farklı bir durum yok diye lafa karıştı. Hem bu hafta ekmek hissemi almadığımı da unutma. Neden almadın? Kuyruğa girip bekleyecek zamanım yoktu. Sonra, ekmeği neden Irina almadı? Vasily Ivanovich, Victor diye mırıldandı. Kardeşin iyi değil. Evet, farkındayım. Asiya ağabeyinin tabağına uzandı. İstemiyorsan lapanı ben yiyeyim. Irina, bu kadar yeter Asiya diye itiraz etti. Okuluna gitmen lazım. Asiya yüzünü buruşturdu. Allah kahretsin. Asiya, böyle konuşmasını nereden öğrendin? Küçük kız, okula gitmek istemiyorum diye söylendi. Bugün öğleden sonra Lenin'in kürsüsünü süsleyeceğim. Dergilerden kestiğim resimleri eski kırmızı tahtaların üstüne yapıştırmaktan nefret ediyorum. Resimleri eğri yapıştırdığım için 2 defa azar işittim. Hadi çabuk paltonu giy, geç kalacaksın. Asiya kaderine razı olurmuş gibi içini çekti, boş tabaklara bakarak odadan çıktı. Victor da arkasına dayanıp ellerini cebine soktu. Dikkatle kardeşine baktı. Bugün işe gitmiyor musun Irina? Sesinin tonu ilgisizliğini gösteriyordu. Hayır, telefon ettim. İyi değilim. Ateşim var. Marisha, bu soğuk havada sokağa çıkmaman doğru olur dedi. Bak nasıl kar yağıyor. Victor başını salladı. Irina kendisini tehlikeye atmamalı. Irina, korkmuyorum diye cevap verdi. Sadece evde oturmanın daha doğru olacağına inanıyorum. Victor ona baktı. Hayır, sen hiçbir şeyden korkmazsın. Bazen çok takdir edilecek bir huy bu. Bazen de tehlikeli olabilir. Ne demek istiyorsun? Dikkatli olmalısın yani. Sağlığına biraz dikkat etmelisin. Neden bir doktor çağırmıyorsun? Buna gerek yok. O kadar fena değilim. Bir iki gün içinde kendime gelirim. Victor ayağa kalktı. Evet, ben de öyle sanıyorum. Marisha, bugün nereye gidiyorsun Victor diye sordu. Neden bilmek istiyorsun? Oh, hiç ben... Şey, anlayacağın fazla işin yoksa kulübe gelmeni isteyecektim. Orada bir konu hakkında birkaç kelime söylemeni istiyorum. Hepsi de benim meşhur kocamın adını duymuş tabii. Onlara söz verdim. Senin kulüpte elektrifikasyon, modern uçaklar veya buna benzer bir konu hakkında konuşmanı istiyorum. Victor, kusura bakma dedi. Başka bir gün. Bugün bir adamı görmem lazım. İş için, barajdaki iş için. Seninle gelebilir miyim Victor? Ne münasebet? Ne oluyorsun? Beni kontrol mü ediyorsun? Yoksa kıskançlığın mı tuttu? Şey, hayır, hayır sevgilim, bir şey yok. O halde sesini kes. Peşimde dolaşan bir kadın istemiyorum. Vasily Ivanovich, yeni bir iş mi arıyorsun Victor? Diye sordu. Tabii, ne sanıyorsunuz? Bütün ömrümü karneyle yiyecek alıp esir gibi geçireceğimi mi zannediyorsunuz? Bekleyin, görürsünüz.